Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan haberlere bir göz atacağız. Bizim gündemimizde olan olaylar dış basında, dış dünyada nasıl yankı buluyor? Ve bizim gündemimize girmeyen manşetler var mı? Bunu konuşacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Tabii biz hafta sonundan itibaren İstiklal'de gerçekleşen o korkunç saldırıyı ve sonuçlarını konuşuyoruz. Dünya basınında nasıl yer buldu bu olay?
Evet, hemen başlayalım ama ben de önce bu terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı, aslında tüm Türkiye'de başsağlığı diliyorum. Yaralılara da tez zamanda iyileşmelerini diliyorum Allah'tan. Gerçekten tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Şöyle, bütün dünyada konuşuldu elbette bu. Dünya basında çok geniş yer buldu. New York Times'da, ki bizde de bu çok haber oldu, saldırıların turizme olan etkisine dikkat çekildi. Çok ilginç bir şekilde gerçekten bu vurgu öne çıkıyor. Haaretz'de seçimler öncesinde güvenlik kaygısının artacağı ile ilgili bir manşet vardı. Detaylarına baktığımızda Amerikan basında New York Times İstanbul'daki ölümcül bombalama terör saldırısı olarak soruşturuluyor dedi manşetinde, ama sonrasında haberin geri kalan bölümünde turizm endüstrisini koronavirüs sonrasında Türkiye'nin atlatmaya çalıştığını, daha doğrusu koronavirüs sonrasında pandeminin etkisini turizmle atlatmaya çalıştığını ve bu yıllardır süren huzur hissini paramparça ettiğini, sadece bir saldırının bunu yaptığını söylüyordu. Ve New York Times ayrıca canlı bloğunda da internette yayınlanan saldırı bölgesi restoran ve dükkanlarla dolu ikonik bir bulvar dedikten sonra da turizm vurgusuyla haberi paylaştı. Tabii bu çok tepki çekti bu durum, ama şunu da söylemek lazım. Esasen bu durum sadece New York Times'a özgü değildi. Ben şimdi diğer örneklerini de vereceğim. CNN International örneğin, bu Amerika'nın ünlü haber kanalının haber sitesinde Lübnanlı bir olay tanığına atfen, özür diliyorum, olay tanığına atfen turistlerle dolu, çok kalabalık bir cadde burası ve çok huzurlu bir pazar günüyken birden savaş alanına döndü bu turistik mekan şeklinde. Bu yine turizm vurgularının çokça olduğu bir haber dili görüyoruz. Wall Street Journal'da çok benzer şekilde ölümcül patlama trafiğe kapalı caddeyi vurdu dedikten sonra 2016'daki darbe girişimi sonrasında ülkenin turizminin zarar gördüğünü söyledi ve bu saldırı sonrasında bir başka zarar görmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Turizmin darbe vuracağını öngördü, öyle söyleyelim. Washington Post o da benzer şekilde turizmin canlandığı şu sıralarda bu saldırının gerçekleşmesine dikkat çekti. Yani özetle ben aslında Amerika basınının nasıl konuyu ele aldığını söyleyecek olursam, mutlaka ya manşetinde ya ilk habere giriş cümlelerinde turizmin mutlaka vurgulandığını gördüm. Gerçekten bu aslında geliyor? Bir anlama esefle karşılamak gereken bir durum. Çünkü bu saldırılar Paris'te de oldu. Bakın, bu saldırıların olduğu günlerde Amerika'da yine bir başka saldırı gerçekleşti. Bir okulda oldu bu saldırı. İki kişi hayatını kaybetti. Bu saldırganla ilgili hani işte bu saldırının gerçekleştiği bölge vesaire, bunlar konuşulmadan ilk konuşulan konu işte acaba akli dengesi yerinde miydi, değil miydi? Hemen konuşulan konu bambaşka yerlere çekiliyor Amerika basınında üzerinde bakıldığında. Ama konu Türkiye olduğunda, özellikle mesela ben bahsettiğim Amerika basını örneklerine baktığımızda gerçekten bu konunun turizmle ilişkilendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani şunu düşündürüyor, turizmle turizmden bir darbe gelmeyecekse de gelme ihtimalini canlı tutmak gibi bir konu var. Avrupa basınına baktığımızda BBC News daha çok ülke liderlerinin Türkiye'ye yolladığı taziye mesajlarını aktardı. Haberde o ön plandaydı. Daily Mirror'da yine İngiltere'de bir İtalyan vatandaşının olay yerinde yaşadıklarını anlattığı açıklamalara yer verdi. İşte Guardian yine İngiliz basınında bir harita yayınladı ve bölgede gerçekleşenleri an be an nasıl olduğunu o harita üzerinden anlattı. Independent'a baktığımızda Orada da saldırının arkasında kim olursa olsun gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili güvenlik konusunda endişelere yol açma ihtimalinin olduğunu söylüyordu. Deutsche Welle yine o da yerel basına dayanarak daha çok yani ulusal basın aslında Türkiye merkezli haberleri basına taşıdı, ulusal basına taşıdı. France 24'te de benzer durum vardı. Rusya basını bu konuda daha farklı bir tavır aldı. Rusya Başkonsolosluğu'nun RT yani Russia Today, Rusya Başkonsolosluğu'nun da olduğu sokak, o cadde üzerinde saldırının olmuş olmasına atıf yaptı. Tabii merkezi Rusya'ya alarak bir açıklamaydı. Rusya'nınki daha çok haber deliydi, öyle söyleyebiliriz. New Izvestia'da ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin olaylarının hemen ardından tepkisini ön plana çıkardı. Ve Amerika'nın, Washington'ın taziye mesajını reddettiğini İçişleri Bakanımızın bunu manşet olarak verdi. Yunan basınına baktığımızda örneğin Atina'da yayınlanan Katimerini de bu gazetede Yunan Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın gönderdiği taziye mesajlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Son olarak bir de aslında Orta Doğu ve Asya basınına değinelim. Evet. Orada da Gulf Today'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın kınama ve taziye mesajları yine vardı. Burada İsrail basınında hani farklı denebilecek aslında orada da çok bir şey yok. Genel itibariyle Avrupa basınıyla özdeş diyebiliriz. Yani kendi ülke liderlerinin yaptığı açıklamaların aslında haber metninde içinde yer verildiğini görüyoruz. Ama Times of Israel'de, İsrail basınında 2003'te terör saldırısına hedef olan Neve Shalom sinagoguna ve İsrail turistlerin de yakınında olduğu o bölgeye dikkat çekti. Ve İsrail güvenlik güçlerinin İsrail vatandaşlarına dönük bir çağrısına yer verdi. Özetle Avrupa basını, Orta Doğu basını, hatta Asya basını da burada değinmedik ama genel hatlarıyla olan olayı özetle verdiklerini, bunun bir terör saldırısı olduğunu vurguladıklarını görüyoruz. Tekrar başta hatırlayacak olursak Amerika basını burada ayrışıyor. Çünkü özellikle turizmle ilgili bir vurgusunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İsterseniz genel olarak çok kısaca dünya genelinde neler olduğunu da değinelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre seçimleri, uzun zamandır beklenen kongre seçimleri bitti ama hala sonuçlar kesinlik kazanmış değil. Hatta öyle yerler var ki verilen oyların %52'sinin tamamlandığı yerler söz konusu. Ama en azından şu söylenebiliyor. Hatırlayacağız biz seçim öncesi aslında haftalar aylar öncesinden öngörülüyordu. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti'nin eline geçme ihtimali söyleniyordu ki şu an onun tam eşiğinde Cumhuriyetçiler. Ve çok büyük ihtimalle de çoğunluğu ele geçecekler Temsilciler Meclisi'nde. Ama Senato'da durumun bıçak sırtı olduğunu söylemiştik. Zaten halihazırda da 50 demokrat, 50 cumhuriyetçi üye var Senato'da. Yine böyle bir tablo olabilir diye düşünüyorken şu anki görüntü 50 demokrat üyenin 49 da cumhuriyetçi üyenin olması şeklinde. Peki bir üye ne olacak, senatöre ne olacak denecek olursa o bölgede yani Georgia eyaletinde 3 kişi seçime katıldığı için 3 kişinin seçime katıldığı durumlarda Amerika'da ilk 2 adaydan birinin ya da daha doğrusu bir adayın %50'yi geçmesi bekleniyor. Eğer geçemezse de en yüksek alan oyu alan 2 aday daha sonra belirlenen bir tarihte seçime tekrar gidiyorlar. İşte Georgia eyaletinde bu olacak. Ama şu an itibariyle demokratlar senatoda çoğunluğu ele geçirmeyi garantiledikleri için aslında o biraz formalite olacak diyebiliriz o seçimler. Evet. Diğer taraftan az önceki konuğumuzla belirttiler. G20 zirvesi gerçekleşiyor. Hı hı. Ve dün gece aslında Zelenski'nin G20 liderlerine bir hitabı vardı. Tabii G20 diyoruz ama Zelenski hitabında G19 liderleri diye seslendi. Hı. Oradaki vurgu Rusya'nın evet. Rusya'ya dönük tepkisi hasebiyleydi. Onu belirtelim. Ve bu konuşmasından hemen sonra da Rusya'nın bugüne kadarki gerçekleştirdiği en yoğun hava saldırıları oldu. Hatta yine az önce konuşuldu. Polonya sınırlarına düşen 2 füze oldu ve 2 kişi de hayatını kaybetti bu arada. O düşen füzeler sonrasında ama hala yani çarşamba sabah itibariyle yani bugün sabah itibariyle bu olay kesinleşmiş ve bu durumun müsebbibi bulunabilmiş değil. Yani Rusya'ya mı ait bu füzeler belli değil. Çünkü Rusya bu füzelerin kendine ait olmadığını söyledi. Bu yönde bir açıklama yaptı. G20 zirvesinden bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok dünya lideriyle görüşmesi oldu. Başta Biden olmak üzere gerçekten önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Çin lideri, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı, bunların her biri çok önemli görüşmelerdi gerçekten. Diğer taraftan Türkiye dışında gerçekten şunu da söyleyelim, en önemli beklenen görüşmelerden bir tanesi Xi Jinping ile Amerika Başkanı Biden arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeydi. 3,5 saat sürdü bu görüşme ve burada konuşulanlar arasında nükleer anlamda tehditlerden uzak olmayla ilgili bir açıklama oldu ve yeni bir soğuk savaşın Amerika'nın ve Çin'in birlikte istemedikleri ile ilgiliydi. Tabii bunu söyleyebiliriz. Yani bu G20 zirvesinden başka Amerika gündeminde özellikle neyin olduğuna bakacak olursak, FBI'ın İsrail'in yasaklı bir casus yazılımı var, Pegasus. Bu yazılımı satın aldığı ve aslında bir süredir kullandığı Amerika basınında şu an tartışılıyor. Bu gerçekten çok ilginç ve önemli, çünkü daha önce bu İsrail merkezli şirket NSO şirketi bu yazılımı ürettiğini ve bazı devletlere, devlet kurumlarına sattığını söylemişti. İşte bunlardan birinin de FBI olduğunun ortaya çıkmış olması önemli gerçekten. Dolayısıyla hatta şu da söyleniyor haber metninde, FBI'nin gelecekte Pegasus'u kullanmaya veya benzer bir bilgisayar korsanlığı aracını kullanmayı tamamen reddetmediği de yine uluslararası basında haber oldu. Bir diğer önemli konu, Amerikan basınında CIA direktörü William Burns ile Rus mevkidaşının Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeydi. Burada da Ukrayna'daki savaşın sonlanmasının konuşulmadığı, ilk hani ne konuşulduğundan çok aslında bütün basın neyin konuşulmadığını bir yandan, daha doğrusu neyin konuşulduğunu gündeme almaya çalıştı, ama CIA direktörü neyin konuşulmadığını ön plana çıkardı ve dedi ki biz Ukrayna savaşının bir an önce sonlanması ile ilgili herhangi bir görüşme yapmadık dedi. Bu ön plandaydı. Daha çok nükleer anlamda ön alıcı bir görüşme olduğu söyleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Avrupa basını özelinde en önemli gündem maddelerinden biri İngiltere ve Fransa arasında imzalanan bir göçmen anlaşması. Evet. Buna göre 2021 yılında imzalanan anlaşma kapsamında İngiltere, Fransa'nın İngiltere'ye deniz yoluyla geçmesi muhtemel göçmenleri engellemesi amacıyla 62 milyon euro Fransa'ya bir ödeme yapması bekleniyordu. Bu ödemeyi Fransız tarafı o bölgedeki daha çok güvenlik görevlilerini, güçlerini artırarak, devriyeleri artırarak gerçekleşecekti. İşte bununla ilgili İngiltere 10 milyon euro daha fazla ödemeyi kabul etti Fransa'ya dönük. Avrupa ile ilgili bir başka önemli konu, ki bu gerçekten önemli, PESCO var. Avrupa Birliği'nin yani Avrupa'nın güvenliğini sağlamaya dönük bir Avrupa Birliği NATO'su diye çok ön plana çıkartılan. İşte şu an beklenen İngiltere'nin buna katılması. Normalde İngiltere Brexit sonrası ayrıldıktan sonra bunun sürpriz olduğu bekleniyor, ki bu teklifin İngiltere'den geldiği söyleniyor. Bu da ilginç olan bir başka konu. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden İngiltere'ye önümüzdeki günlerde bir davet gelmesi ve ortak savunmaya İngiltere'nin katkı sunmasının da muhtemel olduğu görüşü ön plana çıktı, ki bu az önce de bahsettiğimiz gibi, yani Brexit öncesinde beklenebilirdi belki, ama Brexit sonrasında gelmiş olması, yeni başbakan Rishi Sunak'ın, ki Hindistan asıllı bir başbakan, bu görevdeyken, göreve henüz başladıktan sonra böyle bir adımı İngiltere'nin atmış olması önemli diyelim. İsterseniz
burada bırakalım.
Sonlandırabiliriz. Evet.
Haftaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.